Ayrım 5. Haydutlar. Panayit İstirahati. Sayfa 43. Ertesi gün şafakta Eğik Kaya'ya gittim. Groza ve 7 arkadaşı oradaydı. Fazladan Buzeo'nun büyük bir hayvan tüccarı, bir de Joachim oradaydı. Groza tüccarı bana göstererek şöyle dedi. Flora Chica, önlem olarak bu dostu çağırmayı akıl ettim. Koyun sürüsünü ona bırakmanı öğütlüyorum. Ben hissemi düşeni ona sattım. Sen de payına düşenleri ona satabilirsin. Geçimini koyunlarla sağladığın sürece, yani istediğin kadar, onların sende kalabileceğine dair söz veriyor. Zalimler senin malına el koymak isterlerse, sana ait olmadığını, sürünün Bakü'yü Zamfir'in malı olduğunu söylersin. Seve seve kabul ettim. Bakü şüphe uyandıran ama herhalde faydalı bir adamdı. Şimdi de kesin ayrılış anımız geldi. O zaman hayatımın en iyi arkadaşına son bir defa baktım. Gözleri yaşla ıslandı. Heyecandan boğuklaşan sesiyle güçlükle konuşabiliyordu. Hayatımız bitti, Flora Chica. Biz gerçek dostlar olduk. Dost olmasını bilen bir köpek gibi. Sen asla başka bir Groza bulamayacaksın. Ben de asla başka bir Flora Chica. Ne yazık ki bir kadın haydut hayatı yaşamaya elverişli yaratılmamış. Ah, senin dostluğunu ve nefretini yanımda duyabilseydim. Yukarılarda, dağlarda, ormanda. Hayır, Tanrı bunu istemedi. Her ikimiz de deli olurduk. O halde burada kal ve söyleyeceklerimi dinle. Haydutların hepsi ormanda yaşamaz. Şehirde gospodarlar arasında da insan, dağlarda yaşayanlar gibi baş kaldırıp haydut olabilir. Ama zalimlere karşı iki yüzlü, ezilenlere karşı samimi olmak şartıyla. O halde git, kurtların arasında yaşamaya çalış. Onlarla ulu. Onların alışkanlıklarını gözetle. Zayıf taraflarını tanı, sonra onları sırtlarından vur. Halka iyilik yap. Onun intikamını al. Başka bir deyişle bana yardım et. Sen benden daha zekisin. Daha ince, daha kurnaz. Üstelik de güzel bir kadın. O halde benim gibi yap. Benim gençliğimi feda ettiğim gibi sen de kendininkini feda et. Halk çirkin ve haindir. Çünkü onun bağrından çıkan çirkin ve hain oluyor. İyiler asla yükselmiyor. Asla Zaptiye Yanko Yiano ve Sluger Yudor Vlamitriko, biri kalben boyar, öbürü kalben köylü. Her ikisi de haydut ve başkaldıran. Her ikisi de kahpece katledildi. Halk arasında kim yükseldiyse, bu onu daha çok ezmek için oldu. Şurada burada ortalığı kırıp geçiren birkaç haydut da dar görüşlü isyankarlardır. Onlara adi hırsız gözüyle bakılıyor. Onların da eylem alanlarını genişletecek bir başa ihtiyaçları var. Yüksekten vurmak lazım. Sadece Yunanlıları, Türkleri değil ama özellikle Roman boyarı. Yabancıların memleketimizin kanını emmesinin kusuru bağışlanabilse bile dıştaki zalimin aleti olan gospodor nasıl bağışlanabilir? Böylece Joachim'den okuma ve yazmayı öğrenmen için seni neden heveslendirdiğimi ve kendimin de hangi amaçla bunu yaptığımı söylemek için bugünü bekledim. Sadece zekamızla anlayamayacağımız şeyleri bize kitaplar öğretirler. Gelecekten ne istediğimizi bilmek için geçmişi ve bugünü bilmemiz gerek. O halde güzel bir gelecek için çalış. Koyun bakmak için Yunanca öğrenilmez. Aklının dediğini yap. Sen yeterince kurnazsın. Bir kadın saçının bir teliyle bir tıranı asabilir. Bir ağza konan bir parmakla onu konuşturabilir veya susturabilir. Sen böyle bir kadın ol. Altına gelince sana yakında vereceğim. Şimdi bu bölgeden ayrılıyorum. Buzen'le Seret nehirlerinin birleştiği Braylia bölgesine gidiyoruz. Orada Kozma'yla buluşmam gerekiyor. Fakat onunla çalışmayacağım. Ondan öğreneceğim bazı şeyler var. Geri kalanını da kendi düşünceme göre yapmak istiyorum. Bana ne zaman ihtiyacın olursa vadenin çıkışında Glass'a doğru giden yol üstünde meyhane işleten Carcumar Urso'ya başvur. Gelip o yörelerde oturmak istersen daha da iyi olur. Potter'e bu akşam burada olacak. Sana hiçbir şey yapamaz. Bana gelince yapacağı tek şey peşim sıra gelip beni aramaktır. Groza benimle konuşurken arkadaşlarının yüzlerinin ifadesini inceliyordu. Evet, onun dediği gibi. Bunlar yabani, belki kararlı, belki sadık. Ama daha da fazla bir şey değildi. Ah şefkat, eğer sen insanın gönlünde taht kuraydın, başkaldırma anlamsız bir kelime olurdu. Zavallı Groza. Etrafının başkaldırmış insanlarla çevrili olduğunu bilmekten dolayı ona acıyordum. Nefret etmek iyi, sevmek daha da iyi. Sadece nefret etmesini bilen ve sevebilen kimse hayatın tam kıymetini bilir. Bereket versin Sevgi, Groza'nın yanında bekliyordu. Hemen onun yanı başındaydı. Oysa kimse bunun farkında değildi. Joachim'in acayip bir duruşu olduğunun farkına vardım. Topuklarına kadar uzun bir geba, az daha burnunun üstüne düşecek bir Kayıklot Zorkana gülüş bir kılığa bürünmüştü. Koltuğunun altında abonozdan bir kutu taşıyordu. Görünüşe göre ağır. Çünkü her an kol değiştiriyordu. Her zaman kızarık olan yüzü ciddi, tasalı, solgundu. Bunu bu ayrılığın neden olacağı heyecana yordum ve ona "Sevgili Joachim, sen de benim gibi üzgünsün." dedim. "Hayır," dedi kocaman başını sallayarak. "Hayır. Ben senin gibi üzgün değilim. Groza gibi üzgünüm." Kafası karışan haydut bana baktı. Bu bilmece gibi sözlerden hiçbir şey anlamamıştık. "Joachim, ne demek istiyorsun?" diye sordu dostum. "Demek istiyorum ki, Groza, ben senin gibi üzgünüm. Onun gibi değil."
"Söylediğini duyduk. Ama bize açıklamalısın bunu."
"Açıklayayım."
Bir yandan kutuyu bir kolundan öbürüne geçiriyor, bir yandan da ciddi, yumuşak, alçak bir sesle, asık bir suratla ve gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde şarkı söyleyerek açıklıyordu. Bu sırada biz onu şaşkınlıktan soluğumuz kesilmiş olarak dinliyorduk.
"Cesur Groza, ben de senin kadar üzgünüm. Çünkü ben de Flora Chica'dan ayrılıyorum. Ben de haydutluğa çıkıyorum. Senin gibi. Eğer beni istersen işte böyle. Kiliseden bıktım. Papalar, moruk papazlar, tütsüler, parastalar. Süprinti değil de ne? Ölenler ve yeni doğanlar. Hepsi Tanrı tanımaz. Evlenme ve vaftiz. Günahtan başka bir şey değil. İlahiyat açgözlülük. Tanrı aşkı, Tanrı bizi hepsinden korusun."
Beresinin altından iri ter damlaları akıyordu. Bir an durdu. Sonra büyük küçük dükalar ve kıymetli taşlarla elmas, yakut, safir, zümrüt, firuze dolu kutusunu açtı. Onu burnumuza sokup gözlerimizin önünde gezdirerek içten bir kinin coşkusuyla bağırdı.
İşte kilise, gospodar ve hatta Tanrı'nın aşka ihtiyacı olan insana sunabilecekleri. Ruhu yücelten bir sese sahip olduğumdan dolayı beni dağlarımdan, ovalarımdan, koyunlarımdan ve köpeklerimden kopardılar. Bütün bu servete karşılık pahalı olduğu söylenen madenler ve kıymetli olduğu ileri sürülen çakıl taşları sundular. O zamanlar henüz 17 yaşındaydım. Uzun zaman o kadar çok bahsedilen ilahi ve görkemli hazineyi sabırla bekledim. Ama her zaman metal ve çakıl taşlarının söz konusu olduğunun farkındaydım. Ya aşk, ya çobanlığım, kuzularım, güzel sabahlarım, göklerim ve ormanlarımla birlikte terk ettiğim tatlı aşk ve dostluk, bu hazineden, bu servetten bana kalan ne? Pohpohlayıcı bir söz, omzuma bir dokunuş, bazen nazikçe bir el sıkış veya yüksekten koruyucu bir gülümseme. Hepsi bu. Ya ben? Güzel korselerin hapsindeki güzel göğüsler, iyi yürekli bir iblisin eseri gözler, dindar bir ruhu baştan çıkaracak olan günahkar kelimeyi telaffuza hazır bu dudaklar karşısında ağzı sulanan ben, zavallı Joakim, hevesimi kursağımda saklıyor, Tanrı'nın evinin cimriliğini düşünüyordum. Senden en iyi olanı alıp, sana da kendisi için lüzumsuz ve gereksiz olanı veren hayatın bu nankörlüğüne zaman zaman dayanamayacak hale geliyordum. O zaman tahrik edici bir göğse parmağımı koyuyor ve günahkar dudaklara ve gözlere, ben de bu şaraptan içmek, bu meyvenin tadına bakmak istiyorum, diyordu. O zaman iş değişiyordu. Ben artık bir eşi ancak metropoliten kilisesinde bulunabilen ilahici Joakim değil, iğrenç adam oluyordum. Peki niçin? Mihrap ve buhurdan aşkına. Niçin papaz ve gospodarların her gün tatmin ettikleri bir arzu bende ortaya çıktığında iğrenç oluyordu? Yazık. Bu böyleydi. Arzumun iğrenç, en azından gülünç olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Tanrı beni ilahi söylemek için yaratmıştı. İlahi söylediğim yerde sevilmek için değil. Tanrı'nın bilerek bir eşek gövdesine bir melek sesi koyduğuna inanasım geliyor. Temiz ancak çirkinliklerle çevriliyse temiz kalır. Şarkı söyleyip dinleyenleri göklere uçurduğum zaman insanlar bana hayran oluyor ve beni soğuk iltifatlara boğuyorlardı. Ancak onların sıcak, nabzı atan mallarına dokunur dokunmaz bana bir eşek olduğumu hatırlatıyorlardı. Şeytanı da içeri sokmak için kiliseye gelen meleklere, melek Joakim sesini ve arzularını yöneltince, bu melekler de bana bu gerçeği hatırlatıyorlardı. Çünkü kadın güneş gibidir. Yoldaki bütün cam parçalarında yansır. Boş gurur yüzünden ihanet ettiğim krallığa dönüyorum. Bir nehrin yatağından taşıp tekrar oraya dönmesi gibi. En ufak bir şefkat duygusunu uyandırmadan kibirli şehrin çölünde harcanan sesim, bundan sonra kanun dışına çıkan ve hemcinslerinin iyiliği için çetin bir hayatı kabullenenlerin kalbinde çınlayacak. Ve ben şöyle diyeceğim. Ey Tanrım! Seni gün doğarken arıyorum. Ruhum sana susamış. Bedenim bu ıssız yerde kudretini ve şanını görmek için seni arzuluyor. Seni tapınakta hayranlıkla seyrettiğim gibi. Çünkü senin iyiliğin hayattan yüce. Bu yüzden dudaklarım seni övecek. O kibirli insanlar tahammülümü aşacak derecede benimle alay ettiler. Ama ben senin kanunundan yüz çevirmedim. Üzerimden bu utanç ve hor görmeyi kaldır. Çünkü ben senin kanıtlarını muhafaza ettim. İşte böyle. Tek ağaçtan kilisede iyiliği asla bulamayan ben, ilahici Yokayım, Groza ile haydutluğa gideceğim. Orada Tanrı'yı temsil etmek ve sevgiyi aramak için.
İnsanın ebediyen ayrıldığı dostu, devamlı olarak yanımızda kalacak olandan daha kıymetlidir. Sevgili eller tarafından uzaktan bana son veda işareti gönderilince, köpeğimin üzerine, olduğum yere yıkıldım. Onun şaşkın bakışları arasında, alnındaki kürklere yüzümü gömdüm. Sonra evin yolunu tuttum. Cenazeden dönüyor gibiydim. Evimi, ormanımı, hayvanlarımı tekrar gördüm. Hepsi bana anlamsız, yangından arta kalmış şeyler gibi gözüktü. O zamana kadar neredeyse hiç tanımadığım keder ruhumu kapladı. Tadına doyulmayan sevinçler, tadına doyulmayan kederlere dönüşmüştü. Tanrım, daha çok lezzeti nereye koydun? Tutkulu ruhun sevincine mi? Kederine mi? Yaprakların hışırtısı, horozun ötüşü, köpeklerin havlayışı, koyunların meleyişi, dostum rüzgarın bitmez tükenmez söyleşileri, dorun açtığı sıkıntılar gibi kalbimde yaralar açtı. Dor, tercüme edilemeyen bir kelime. Roman dilinin hazinelerinden biri. Anlamı, esef, yakıcı arzu, nostalji. Ruhunu arayan gölge gibi, gece gündüz çam ve kayın ormanlarında yürüyordum. İç yakıcı yalnızlığın ne olduğunu bilmeyen flütüm, haykırışlarıyla ormanı doldurdu. Çeşitli müzik aletlerine sahip olan kuşları şaşırttı. Hüzünlü dor, aşkla bezenmiş zengin ruhların melankolisi. Bir şans elimizden kaçarsa, öbür şansı kendi dorunda bulur insan. Bu öbür şansı sadece dorumda bulamadım. O beni daha sonra hayal kırıklığına uğratacak olan adamın şahsında çıkıp bana geldi. Fakat onun aldatıcı olduğunu biliyordum. Ve hayal kırıklığına hazır bir ruhun susamışlığıyla bu hayal kırıklığını içtim. Bir gün Groza'nın gönderdiği bir elçi gelip Kozma'nın hafta içinde bölgemizi arayıp tarayacağını, bir baskının mümkün olup olmadığını görmek için buralardan geçeceğini söyledi. Bana Kozma'dan bahseden pusula şöyle bitiyordu. Bu kardeşin kıllı yanağına bir öpücük kondurdum. Onu kalbinin sana emrettiği şekilde oradan al. Kalbim, Kozma'nın kıllı iki yanağında bu öpücüğü aramamı öğütledi. Onu muhakkak bulmalıydım. Şüphesiz onu buldum. Çünkü adamın topu topu iki yanağı vardı. Bu arada aramadığım başka bir şeyi de buldum. Tek başına gelen, hiç kimse tarafından getirilmeyen fırtına gibi. O hafta çam ve kayın ormanlarında, flütümden, sekiz delikli bu mürver borusundan, sadece çılgın bir dorun çıkarabileceği notalar çıkıyordu. Bir yandan da araştırıcı gözlerle çevreme bakıyordum. O bölgede tanınmayan at nalı izlerini fark ettim ve bunları izlemeye koyuldum. Bir sabah ansızın ormanın ağaçsız kısmında Kozma ve Eli ile karşılaştım. İkisi de pipolarını içiyorlar, yaşamlarından memnun görünüyorlardı. Benim mevcudiyetimi önemsemediler. Kozma kendini beğenmiş bir havadaydı. Ben onunla alay ettim. Bununla beraber derhal üstün birine rastladığımı hissettim. Onu tahrik etmek için ondan kaçtım. Beni aramaya koyuldu. Şu kanunu onaylamak için. Erkekten kaçan kadın kendini daha çok arzu ettirir. O akşamın alev alev ışıklarla yanan çam ormanlarında Kozma'yı tutuşturduktan sonra gospodarlara dehşet saçan kolun belimi sarmasına izin verdim. Kozma bana sahip oldu. Fakat ben gönlümü Groza'ya kaptırmıştım. Kozma bütün erkeklerin sahip olacağı şeye sahip oldu. Groza ise üzerine titrediği ruhuma. Böylece zamanın durduğu bir anda gerçekleşmesi güç bir rüya yaşadım. Sonra ummanın derinliğini parmağımla ölçmeye kalktım. Hayattan veremeyeceğini istedim. Kozma'yı, Groza'yı ve bütün mutluluğu istedim. Yalnız kendim için. Hiçbirine sahip olamadım. O zaman mürverden flütümü kırdım. Böylece başka bir hayat başladı. Bu tahminen 3 yıl sürdü. Bu 3 yılın sonunda ormandan aldığımı ormana bıraktım. Bundan sonra yapaylık maskesini taktım. Hayatın içinde kayboldum. Oradan size iştenliğimle dönüyorum. Bu dünyaya gereken bütün iyiliği ve kötülüğü yapmaya hazır olarak. İşte ben buyum.